Ayrım 3.
Sayfa 19. Zamansallık boyutunda gerçekleşen ve görünen gerçeklik, onu gözlemlemeyi bildiğimiz ölçüde gerçekliktir. Onun dolgun varlığı bilincimizin yetkinliğiyle belirir. Dünya zamansallık boyutunda uygarlık süreçleri boyunca gerçekleşmiştir ve gerçekleşmektedir. Dünya dediğimizde iki temel nitelikle yüz yüze geliriz. Bunlardan biri tarihsellik, öbürü tarihselliğin zorunlu bir koşulu ve öte yandan türün bir özelliği gibi görünen toplumsallıktır. Buna göre dünya olmuş bitmiş bir bütünlük değildir, oluşan bir bütünlüktür, oluşmakta olan bir bütünlüktür. Bakışımız en geniş çerçevede doğaya yönelir. Doğa gözlerimizin önünde sınırsız ya da aşkın bir yapı ortaya koyar. Bakışımızı doğada gezdirirken dünyayla karşılaşırız ya da onda bir kültür ortamı olarak dünyayı buluruz. Dünya insanla doğanın birbirine kavuştuğu yerdir. Dünyayı yaratan insan olduğu gibi doğaya anlamını veren de insandır. İnsan dünyayı yaratır, doğada kendini bulur. Dünya bizim ortak yapıtımızdır. Doğa aynasında kendimizi gördüğümüz ya da kendi düşlerimizi, kendi kurgularımızı bulduğumuz aşkın bütünlüktür. Gerçekçi bakış doğaya da yönelir. Ancak onun gerçek araştırma alanı dünyadır, doğadaki insandır. İnsansız hiçbir şeyin anlamı yoktur. İnsanı var eden ve onu aşan gerçekliğinde, yani doğanın da. Bu yüzden dünya daha çok gerçekliği arayanların ortamıyken doğa duyguculuğu besler. Duyguculuğu kamçılar, duyguculuğun kaynağıdır. Gerçekçi eğilim dünyada insanla ilgili gerçek anlamlar derlemeye yöneliktir. Doğadaki insanın bilgisini tarihsel toplumsal konumu içinde kavramayı gerektirir. Tarihsel olmayan toplum, toplumsal olmayan tarih olmadığı gibi tarihsel toplumsal olmayan insan bilgisi de yoktur. Gerçekçi olmak ve gerçekçi olmak istemek ayrı şeylerdir. Biri bir yetkinliktir, öbürü bir eğilimin belirtisidir. Gerçeklik tarihsel toplumsal nitelikli olduğuna göre onun bir yansısı olan, ondan süzülüp getirilmiş olan sanat ve düşünce yapıtları da tarihsel toplumsal nitelikli olacaktır. Gerçekliğin tarihsel toplumsal anlamlarını ortaya koyacaktır. Sanatçının ve düşünürün çabası gerçekliğin özünü ya da temel anlamlarını hiç bozmadan yansıtmak olmalıdır. Sanatçı rastgele bilgi üreten biri değildir. O ortaya koyduğu her bilginin, belirlediği her doğrunun gerçekliğe aykırı düşmemesine, daha da ötede gerçekliği açık etmesine özen gösterir. Sanatçıya düşen gerçekliğe deşici bir bakışla yönelmektir. Onun deşici bakışı, ustalığının ve yetkin bilincinin sağladığı bir yatkınlıktan başka bir şey değildir. Gerçekliğin yetkin anlatımlarına ulaşmakta onun nesneye yöneliminin tutarlılığı büyük bir rol oynayacaktır. Amaç düşüncede olduğu gibi sanatta da doğrulara ulaşmaktır. Sanatta karşımıza çıkan doğrular bilimin ve felsefenin doğrularına benzemezler. Sanat kanıtlamaz, yalnızca gösterir. Gösterilenin apaçıklığı onun doğruluğunun kanıtıdır. Böylece her gerçek yapıtta kendimizi ve bütün insanı buluruz. Sanatçı doğruları altın arayıcılarının sabrına benzer bir sabırla elde eder. Doğrular elimizin altında değildir. Elimizin altında gibi duran doğrular bile ortaya çıkmak için bizden çok şey beklerler. Doğrulara ulaşmak için gözlem ve deney yapmak, karşılaştırmalar yapmak, tüme varımlara ve tümden gelimlere başvurmak gerekir. Düşüncenin her türlü yöneliş biçimini kullanmak gerekir. Bize gerçekliği gösterecek hazır yöntemler sanatta da, bilimde de, felsefede de yoktur. Gerçekliğe gerçekliğin bilgisiyle yönelirken, böylece gerçekliğin daha geniş bilgisine ulaşmaya çalışırken yöntemler geliştirmek durumunda kalırız. Gözlem, deney, karşılaştırma, tümden gelim, tüme varım hazır şeyler değildir. Ayrıca her an oluşmakta olan bir dünyada karşımıza çıkan ya da karşımızda durup duran her şey kesin bir doğruda anlatımını bulabilecek ölçüde belirginleşmiş değildir. Doğrular zamansal akış içinde ve uzun arayışlardan sonra doğru kimliğini kazanırlar. Doğruların kesin belirleyicisi tarihtir ya da zamandır. Doğrular da her şey gibi zamanda yerlerini alırlar ve gene zamanda değişime uğramayı beklerler. Doğrunun doğru olma serüveni gerçekten uzun bir serüvendir. Tarih doğruları son yargılar olarak ortaya koyar. Bu onun yoruma açık ya da henüz kesinleşmemiş doğrularını en sonunda yasallaştırmasıdır. Doğruların apaçık duruma gelmesi bir yaşam biçiminin, bir yaşam döneminin olgunlaşmasıyla olur. Tarih her zaman son sözü söyler. Bu son söz gerçekte yaşamdan çıkan bir sonuçtur ya da yaşamın son sözü söylemesidir. Tarihin söylediği her söz nice deneylerden, nice tartışmalardan, nice savaşımlardan süzülmüştür. Tarih oluşan bir şeydir ya da oluşan gerçekliğin zamansallık niteliğidir. Buna göre tarihten öte bir tarih, öncesel bir tarih, bir yazgı tarih yoktur. Tarih olayları saran bir şey değil, olaylarda gerçekleşen bir şeydir. O bir üründür, bir insan ürünüdür. Bu yüzden tarih yapmak diye bir sorun vardır. Tarih yalnızca yazılan değil, aynı zamanda gerçekleştirilendir. Tarih yapmak tarihe katılmaktır. Tarihe katılmak yaşama katılmakla olur. Herkes tarihe şu ya da bu ölçüde katılır. Tarihten beklemek olmaz. Tarihe katılmak gerekir ya da tarihten beklemek tarihe katılmakla olur. Gerçek olarak yaşamak etkin olarak tarihte yer almaktır. Kimse bir hiç için falanca kişi değildir. Tarihi biz bilgilerimizle ve bilgilerimiz ışığında gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizle katılırız. Tarihe katılmak her şeyden önce olacağı, geleceği tasarlamaktır, şimdinin içinden geleceği süzmektir. Her yaşayan insan bir gelecek yaratıcısıdır. Bunun için tarih bizden öngörü ve edim bekler. Fikir yaşamı saydamlaştırır ve anlaşılır kılar. Böylece onu dönüştürür, onun dönüşümüne katkıda bulunur. İnsan tüm varlığıyla dünyayı dönüştürür. İnsan dünyada bir varlıktır ve böyle olmakla doğaya egemen olan bir varlıktır. Tarih bu dönüşümün, dönüşümlerin saklandığı, saptandığı, doğrulandığı yerdir. Tarih gerçekliğin gerçekleşmiş ve saptanmış bütünlüğüdür. Tarih bir dönüşümler hazinesidir. Onda her şey dönüşüm içinde anlaşılır. Onda her şey birbirini açıklayan olgularla kurulmuştur. Düşünce ve sanat yapıtları bu dönüşümleri, bu dönüşümlerin çeşitli yüzlerini yansıtır. Düşünce tarihi ve sanat tarihi bu dönüşümlerin özünün tarihidir. Düşünce toplum bilimi ve sanat toplum bilimi düşüncede ve sanatta yansıyan tarihsel toplumsal koşulları araştırır. Düşünce toplum bilimcisi de, sanat toplum bilimcisi de, düşüncede ve sanatta yaşam bulur, görür, saptar. Onların amaçladığı şey yaşamın doğru görünümleridir, düşüncede ve sanatta yaşamı görmektir. Yaşam sanata düşünce yoluyla aktarılır. Sanat yapmak her şeyden önce düşünmektir. Sanat yaratma düzeyinde de, izleme düzeyinde de etkin düşünselliği gerektirir. Yapıt düşünsellikte gerçekleşir ve düşünsellikte kavranılır. Yapıt yaşamın düşünsellikte veya düşünselliğe göre açıklandığı, açınlandığı, göründüğü, tartışıldığı yerdir. Sanat yapmak yaşamı çeşitli biçimler altında taşımaktır. Sanat belli bir taşımacılığı gerektirir. Bu taşımacılık da düşünceyle olur. Yaşam düşünsellikle düşünceye taşındığı gibi gene bir tür düşünsellikle sanata taşınır. Yaşamın sanatsal biçimlere bürünmesidir bu. Düşünceyle taşınma süreci karmaşık bir süreçtir, büyük bir çabayı gerektirir. Sanatçı bu yüzden doğum sancıları içinde yapıtını gerçekleştirir. Sanat yapmak bilinçli bir biçimde doğurmaktır, bilinçle doğurmaktır. Estetik bilimi bu çabanın koşullarını tartışır. Ancak yaşamı en yetkin anlatım biçimlerine taşımak gerekir. Bu anlamda taşımacılık yansıtıcılıktır, yansıtıcılık adınadır. Sanat yaşamı yepyeni bileşimler kurarak yansıtır. Sanat yansıtırken açıklar ya da yansıtarak açıklar. Amaç yaşamı göstermektir. Yaşamı göstermek yalnızca sanatçının işidir. Ancak onun becerebileceği şeydir. Düşünür yaşamı yorumlar ya da yargılar, sanatçı yaşamı gösterir. Göstermek düşünürün işi değildir. Göstermek somutlamalarla ya da özellemelerle olur. Düşünce yalnızca geneller, sanat buna karşılık somutlar. Sanatçı soyutlamalar yaparak somut göstergelere ulaşır. En genel özellikler bir sanat yapıtında özel görünümler alır, özelde görünür. Sanat yapmak özelde geneli ortaya koymaktır. Sanatta toplumsala bu özelden geçilir, tarihsele bu özelden ulaşılır. Sanatta her şey özel bir biçimlenmişlikte çıkar karşımıza. Düşünür özeli yalnızca örneklemede kullanır. Sanatçı özel örneklerden giderek evrensele kavuşur ya da gerçekliğin bütününe bağlanır. 5. Düşünmek insanın en eski alışkanlıklarındandır. İnsan insan olmaya başlarken düşünmeye başlamıştır. Düşünmek insan için bir zorunluluktur. Düşünmek insan ruhsallığının en belirgin işlevidir, en belirleyici işlevidir. İnsan olabilmek için düşünmeyi bilmek, düşünebilmek gerekir. İnsan denilince düşünce, düşünce denilince insan düşünülür. Düşünce insanın en önemli organıdır diyebiliriz. Kediye pençesi, balığa kuyruğu, file hortumu neyse insana da düşüncesi odur. İnsanoğlu bedensel açıdan hayvanların en güçlüsü olmamasına karşın doğanın en güçlü varlığı olduysa bunu yalnızca ve yalnızca düşüncesine borçludur. Gerçekte insanın düşünce dünyasını onun tüm ruhsal yaşamından soyutlamamak gerekir. İnsan yalnız çıkarımlar yaptığı için değil, anımsadığı için de, tasarladığı için de, imgelediği için de, duyumsadığı için de, duygulandığı için de düşünen bir varlıktır. Vauvenargues, 18. yüzyılın bu büyük ahlak ustası, büyük düşünceler gönülden gelir der. Doğada tüm hayvanlar bazı organlarını kullana kullana geliştirdiler, bazı organlarını da kullanmaya kullanmaya körelttiler. İnsan beyni, insanın doğaya ve kendine karşı yürüttüğü o çok uzun savaşımın verimli bir meyvesi olmuştur. Düşünce insanın doğayla ve kendiyle kavga ede ede kazandığı çok değerli bir yetisidir. Gene de insanın doğada çarpışa çarpışa kazandığı bu yetisine her zaman gereken önemi göstermekte, gereken önemi vermekte olduğunu söyleyemeyiz. Düşünmek pek çok insan için sıkıntıdır, külfettir, yüktür. Kimileri doğru ya da yanlış 40 yılda bir düşünürler ve düşündükleri anda yüzlerinden bir daha kolay kolay duyamayacakları acılı bir mutluluğun rüzgarı geçer. Kimileri de hiçbir şey düşünmemekle birlikte düşündüklerini sanırlar çünkü söz söylemektedirler, söz onlara göre düşüncenin kanıtıdır. Evet, yazık ki insanların büyük bir bölümü düşünmeyi sevmiyor. İnsanların büyük bir bölümü çok uzun sürmüş bir çabanın sonunda kazandığımız düşünme yetimizi önemsemeden yaşıyor. İnsan çok zaman kalıp düşüncelerle, kalıp davranışlarla yetiniyor. Düşünmeden yapmak çok yerde insanı düşünerek yapmaktan daha kolay görünüyor. O istiyor ki onun adına başkaları düşünsün ama iyi düşünsün. Kimilerine göre düşünmek dünyanın en ağır işidir. 5 dakika düşünmeye 40 kilometre yürümeyi yeğe tutan pek çok insan var. Bunlar her yerde düşünceyi çeşitli biçimlerde mahkum etmeye çalışıyorlar. Düşünmenin zorluğu, duygusu insanı çabucak düşüncenin gereksizliği fikrine ulaştırıyor. Kimilerine göre düşünmek dünyanın en gereksiz işidir. İnsanı boş kaygılara, anlamsız sıkıntılara iter. Hatta onu çıldırtır, dünyadan koparır, rezil eder. Çok zaman bir takım insan kaçkını tiplerde bu yıkıma örnek olarak gösterilir. Sözde adam düşünmüş, düşünmüş ve bu duruma gelmiştir. Bu yüzden çok yerde düşünen insanı hindiye benzetmişlerdir. Elbet hindinin en kafasız hayvanlardan biri olduğunu bile bile. Düşünen insanı hindiye benzeten bilinç yalnızca şakacı değil, aynı zamanda kendinden korkan bir bilinçtir. İnsanoğlu çok yerde kendini bugünkü durumuna getiren şeyin düşünce olduğunu çoktan unutmuş gibidir. Düşünce insanın temel özelliği olduğuna göre insanın düşünceden korkması kendinden korkması demektir. İnsanlığından korkması demektir. Düşünceden korkan insanın durumu kuyruğunun gölgesini görünce sıçrayan kedinin durumuna çok benzer. Buna göre giderek insan dünyasında kimsenin düşüncesi olmayan ortak kalıp düşünceler oluşur, herkes bu düşüncelere göre düşünür ya da düşünür gibi yapar. Bir de bakarsınız bir kahvede iki kafa der kendilerinin olmayan bir düşünceyi, bir ortak kalıp düşünceyi, düşünmeleri ya da düşünmemeleri için kendilerine hazır verilmiş bir dış düşünceyi orasından burasından çekiştirerek kendilerininmiş gibi tartışıyorlar. Oysa insan gerçek anlamda düşünebildiği zaman insandır. Ortak bir beyinle değil, kendi kafasıyla düşünebildiği zaman insandır. Genellikle kafalar görünmez tellerle ortak kalıplara, geleneklerden, göreneklerden, alışkanlıklardan, modalardan, demeçlerden, gazete makalelerinden, yasaklardan, tuzaklardan, ortak duyarlılıklardan oluşan ortak bir kalıp bilincine bağlanırlar. Bu durumda birey bir takım kalıp düşünceleri kendi jargonuyla yinelemektedir. Bu durumda onun bireysel bilinci ortak kalıp düşüncelerinin küçük bir özetidir. Bu düşünsellik insanı insan yapmaya yetmez. İnsanoğlu yaşamı düşünebildiği, yaşamın içinde düşünce üretebildiği, böylece yaşamı geliştirebildiği ölçüde insandır. Yaşam düşünmekten çok düşünmemeye göre düzenlenmiştir. En azından düşünmeden yapabileceğimiz pek çok iş vardır. Önceden belli bir düzene sokulmuş olan yaşamda pek çok iş düşünmeyi gerektirmez. Pek çok işte birazcık düşünceyle, kafayı yormayacak kadar az bir düşünceyle çözümlenebilir. Arabacının, postacının, vatmanın, tornacının, tüccarın geniş çaplı düşünceye gereksinimi ancak gerçek anlamda insani etkinlikler içinde olmak istediği zaman vardır. Bireysel bilincin sınırlarını toplumsal ya da evrensel bilincin, yani gerçek ortak bilincin sınırlarını olabildiğince yaklaştırmak gerekir. Gerçek ortak bilinç yaşamla birlikte dönüşen, yaşamın değişen koşullarına ya da gereklerine göre durmadan dönüşen bilinçtir. Bunun için bireyin belli bilgi kalıplarına göre değil, kendi bilgi dünyasının özelliklerine göre gerçek evrensel bilince yönelmesi gerekir. Bu da sürekli bir düşünme çabasını zorunlu kılar. Bu çaba elbet güç bir çabadır. Ön yargıların bittiği yerde başlar ve geçmişten geleceğe doğru uzanan çizgide tüm gerçekliğin sağlıklı bir biçimde gözlemlenmesini gerektirir. Hem durmadan dönüşen yaşama, hem bu durmadan dönüşen yaşamla ilgili sağlıklı görüşlere, gerçek anlamda bilime, sanata ve felsefeye yönelmek, gerçek anlamda düşünebilmenin baş koşuludur. Düşünce adına yaraşır düşünce bilimsel düşüncedir, sanatsal düşüncedir ve felsefi düşüncedir. Bu alanların dışında düşünmek, gelişigüzel düşünmeyi göze almak demektir. Buna göre bu dünyada düşünmeden yapacağımız pek çok iş vardır ama bu işlerin arasında bilim, sanat ve felsefe yoktur. Bu yüzden gerçek anlamda düşünmeyi beceremeyen toplumlar bir başka deyişle yaşam düzenleri düşünmeyi gerekli kılacak ölçüde karmaşıklaşmamış toplumlar bu üç alanda eksiklidirler. Bu ülkelerde insanlar bilimi anlamsız, sanatı gereksiz, felsefeyi olanaksız sayarlar. Bir başka deyişle bu insanlara göre bilim bir takım teknik kolaylıklar sağlamanın dışında insana hiçbir yarar getirmeyecek bir zaman öldürücüdür. Sanat tepeden tırnağa boş iştir. Felsefe de insana hiçbir iyilik söz vermeyen bir ortalık karıştırıcıdır. Bu durumda mahallede şiir yazan delikanlı adı kötüye çıkmasın diye yazdığı şiirleri gizler ya da ancak kendi gibi birkaç sivri akıllıya gösterir. Şiiri bir sanat dergisinde yayımlanmış olan bir gence bu işten ne kazandığını sorarlar. Buna göre bu üç şey bilim, sanat ve felsefe ancak ün, ünvan ve para sağladığı ölçüde önemsenir. Toplumsal ve iktisadi açıdan yeterince karmaşıklaşmamış toplumlarda bilim ve felsefenin en az düzeyde de olsa belli bir düşünselliği gerektirdiği düşünülürken sanata tepeden tırnağa bir esin işi olarak bakılır. Bu toplumlarda sanata inanmayanların, sanatın ne olduğunu bilmeyenlerin, sanatın bir düşünce etkinliği olduğunu bilmeyenlerin başında sanatçılar gelir. Oysa sanat bütün biçimlerinden tepeden tırnağa düşünsel bir etkinliktir. Gerçek sanatçı da az çok bir bilim adamı ve filozoftur. Her gerçek sanatçı kendi sanatını ona bağlı olarak tüm düşünceyi bilerek tartışan kişidir. Her sanatsal etkinlik yaratma düzeyinde de izleme düzeyinde de tam tamına duygusal düşünsel bir etkinliktir. Bilim, felsefe ve sanat üç ayrı biçimde düşünce etkinliğidir. Bir sanat yapıtından haz duyabilmek ancak onu düşünce düzeyinde kavrayabilmekle olasıdır. Yapıt düşünen insanın ürünüdür. Molière'in bir yapıtını sıradan gülünçlüklerin ötesinde kavrayabilmek için 17. yüzyılın değişen değerlerini, çöken soyluluğu ve yükselen burjuvalığı, bu iki gücün birbiri karşısındaki durumunu, her ikisinin dünya tarihi içindeki yerini bilmek gerekir. Öyleyse sanatta beğenmek, anlamak demektir. Bir romanı beğenmişsek onu anlamışızdır. Bir sonatı gerçekten çalabiliyorsak ya da dinleyebiliyorsak onu anlamışız demektir. Duyumsallık düzeyinde başlayan, yani göz düzeyinde, kulak düzeyinde başlayan sanat deneyi, duygu dünyasında çiçeklenerek ya da çeşitlenerek son açıklamasına düşüncede kavuşur. Bu yüzden sanat, insanı tüm varlığıyla kaplayan, bedenin dış yüzünden ruhunun derinliklerine kadar ele geçiren, yaratışın ve izleyişin her anında insanı düşündüren bir etkinliktir. Bu yüzden belki de uğraşların en zoru ve çetrefilidir. Bilimde ve felsefede duyumsal etken ancak deney düzeyinde ve mekanik biçimde etkin olur, duygu hiçbir biçimde bu etkinliğe katılmaz, bir yardımcı öğe olarak bile katılmaz. Onlar da salt düşünce belirleyicidir. Sanat, duyum, duygu, düşünce alanlarında eşit ağırlıkta etkinliği gerektirir. Çünkü her sanat yapıtı insanı duyumsayan, duygulanan ve düşünen bir varlık olarak tüm tarihselliği ve toplumsallığı içinde ele alır. Yaratma düzeyinde de, izleme düzeyinde de sanatta gelişi güzelliğe yer yoktur. Sanat insandan gelir, insana döner. Sanatın kaynağı toplumdur. Sanat yapıtında hiçbir sezgi yoktur ki toplumsallıkta anlatımını bulmasın. Yaşamdaki değişiklikler bilince, bilinçlere yansır, bilinçte, bilinçlerde kavramlar ve fikirler düzenini dönüştürür. Böylece ortak bilinci sürekli olarak oluşturur. Bilim adamı, felsefe adamı, sanat adamı ortak bilince en yüksek düzeyde ulaşmaya ve hatta onu tartışarak dönüştürmeye çalışırlar. Onlar bu bilinci tartışan, değişmesi, dönüşmesi, böylece yeniden yaşamı dönüştürmesi için tartışan insanlardır. Bilim, felsefe ve sanat adamlarının bu tartışmaları yeni oluşumların özelliklerini yaratacak biçimde ürünlerinde yansır. Demek ki yapıtta bulunan her şey önce toplumda var olmuştur. Sanatın işlediği şey bir toplumun ya da bir ulusun daha üst düzeyde onun üyesi bulunduğu tüm insanlığın ortak değeridir. Buna göre sanatçı resimde de, müzikte de, şiirde de, öbürlerinde de toplumun dilini giderek insanlığın ortak dilini kullanır. Sanatçının işlediği gereç tümüyle toplumsal ve hatta evrenseldir. Özgünlük yalnızca bizim dış dünyaya, insana ya da doğaya bakış biçimimizden gelir. Yaratmak her şeyden önce bir nesneye özel bir bakışla bakmayı gerektirir. Bakılan her zaman belli bir şeydir ancak bakan değişiktir. Bu bakılanın değişmez olduğu anlamına gelmez, hepimiz için ortak olduğu anlamına gelir. Bunun dışında mutlak anlamda bir yaratma elbette söz konusu değildir. Yarattığımız şey gözümüzde görebildiğimiz şeydir.